Ayrım 16.
Hepsi de kendi getirdikleri oyuncuları, hokkabazları, fişekleri ve rakkasları eşliğinde küçük arabalardaki ya da tahterevanlardaki tezgahlarında mallarının en seçkinini sergileyerek geçiyorlardı gururla. Geçidin sonunda da getirdikleri birbirinden göz alıcı armağanları sunmaya geliyordu sıra. Adı konmamış bir kıyasıya yarıştı bu. Kunduracıların armağanlarından olan inci ve zümrütle bezeli, tam padişahın ayağına layık iki çift çizme ile inci işlemeli, sırmalı çerkez fiları terliklerin parıltısı diğerlerini, gümüş şamdanlarla yaldızlı tepsileri, altın oyalı havlularla sırmalı kumaşları gölgeleyecek miydi acaba? Kuyumcuların hazırladığı tahterevanın ihtişamı düğünden sonra da günlerce konuşulacak gibiydi. Tahterevanın kenarlarına asılmış olan iri taşlı, yelpaze biçiminde yerleştirilmiş balıkçıl tüylü sorguçlar herkesin gözünü kamaştırmıştı. Pervin yıldızının salkımı gibi, inci, güneş ve ay gibi diye yansıyacaktı şair Vehbi'nin dilinden. Bakkallarla yemişçilerin şenliği artırmakta amacıyla sinop elmalarını misket topu güllesi gibi birbirine atıp muşmulayı, tüfek mermisi sırasına katmaları ise hünkârı pek güldürmüş, dolayısıyla diğerlerini kıskandırmıştı. Zaten alayın arasında taşınan büyük tabloların üzerindeki sarıdan pembeye geçen renkleriyle iştah açan türlü taze meyveler, aralarındaki vazolarda duran lal rengi lalelerle pembe karanfiller, yemişçilerin kubbeli tahterevanının kenarına asılmış sapsarı ayvalarla ve koca karpuzla müthiş bir göz şöleni sunuyordu. Tüm bu meyvelerle çileklerin Eylül ayının sonlarında bir arada bulunması bile büyük bir çabanın ürünüydü. Celeplerin, çobanların ve kasapların geçidi ise ayrı bir alemdi. Önde tüylü kebeleri ve uzun kavallarıyla çobanlar, aralarında sürülerinin en heybetli koçları, boynuzları yaldızlanmış, yanları sıra giden iri çoban köpeği keskin dişlerini gösterirken, hemen arkalarındaki kasabın maharetle kesip, yüzerek düzgünce tahterevanın kenarlarına astığı koyun etlerinin pek de iştah açıcı bir manzara olduğu söylenemezdi. Ama onun da sergileyeceği hüneri buydu. Ancak ardından gelen besili sığırların çektiği bir yüzü kadın, bir yüzü erkek gülünç dev kuklası bakışları üzerine topluyordu hemen. Alayın ortasında yer alan seyyar kebapçının şişe dizilmiş etlerinden ise nefis kokular yayılıyordu ortalığa. En arkada tabaklayıp boyadıkları incecik derilerle dericiler esnafı geliyordu. Birbiriyle bağlantılı bu meslek kollarının da son halkası. Esnaf geçidi zarafet yansıtan bir meslek koluyla sürdü. Mumcular. Çırakları altın alevlerle yanan, kendi servi boylarına eş uzunluktaki incecik yaldızlı mumlarla salınarak yürürken, ustaları da kokulu tütsü saçan mumuyla kocaman, süslü, ağır bir gümüş şamdanı saray görevlisine sunuyordu. Ancak gözler arkadan gelen berber arabasındaydı. Kenarlarına çiçek işlemeli peşkirler asılı arabada bir küçük dükkan oluşturulmuştu. Pembe yanaklı, pembe giysili, alımlı genç berber tavanda asılı tulumdan akan suyla müşterisinin tıraşlı başını nazik hareketlerle yıkıyor, su müşterinin elinde tuttuğu leğene dökülüyor, arabanın çatı kenarına asılı işlemeli peşkirler hafif hafif dalgalanıyordu. Öylesine doğal bir sahneydi ki geçen, insan gerçek bir berber dükkanının kapısını aralayıp içine baktığını sanıyordu. Düğünün tadını sonuna kadar hiçbir şey kaçırmadan çıkaranlar, gösterileri meydanın en iyi yerinden izlemelerine izin verilen yoksul sünnet çocuklarıydı. Başlarında bir örmek kırmızı takkeleri, üstlerinde saraydan verilen en iyi cins kumaştan giysileriyle sürü halinde etrafta dolanan çocuklardan yaşça büyük olanlar, ömürleri boyunca kendilerine bir daha böyle bir özen gösterilmeyeceğini biliyorlardı. Daha küçüklerin ise eğlenceden ve şeker yemekten başları dönmüştü. Oyunlar, kıyasıya yarışmak. Kırmızı toprak testi büyük bir gümbürtünün ardından parçalanıp dağıldı. Derken arkasındaki, derken öteki, dizili tüm testiler paramparça olana kadar susmadı İbrahim Paşa'nın tüfeği. Çevredekiler yağmura aldırmayıp sadrazamın pek ünlü tüfek atışını izlemeye gelenler hevesle bağırıştılar. İbrahim Paşa gururla sürdürdü atışlarını. Tüfeğini dolduran hizmetkarları ondan daha çok yoruldular. Gökyüzünde toplanan kara bulutlara rağmen başlatılan o günün gösterilerine, sonbahar yağmurunun giderek şiddetini artırması üzerine ara verilmiş, padişah da Aynalı Kavak Kasrı'nda dinlenmeye çekilmişti. İbrahim Paşa şenliğe ara vermek istemiyordu. İçinden taşan enerjisi rahat bırakmıyordu onu. Hem tüfek denen bu karmaşık aletle nişan almaktaki ustalığını sergilemek için bir fırsattı bu. Nitekim düğünün kitabında yazar uzun uzun söz edecekti sadrazamın bir atışta 30 testiyi birden parçaladığından. Ancak nakkaş resimlemeyecekti bunu nedense. Çadırında oturup kendini müzikle rakkaselerin ahengine bırakmak dururken yağmur altında ok atmakta bir çeşit meydan okuma, bir çeşit gücünü kanıtlama değil miydi? Yaşama, dostlara, düşmanlara. Sultan Ahmet'in de tüfek atışına meraklı olduğu biliniyordu. Tıpkı babası Avcı Mehmet gibi. Hatta ilk saltanat yılında atıcılıktaki ustalığı adına bir kitabe yazdırmıştı tüfek attığı yere. Ancak cirit ve at yarışı daha hoşnut ediyordu padişahı ve matrak oyunu, yaya ciridinin bir türü. Sürüyle insanın vuruşarak birbirine üstün gelmeye çalışması. Matrakçılar iki yandan meydana girdiğinde diğer gösteriler, maskaralıklar kesildi. Mehter'in köslerinin vuruşu kapladı her yanı. Hızlanmış kalp atışı misali, derinden ve gümbür gümbür. Zurnalarla ziller arka planda kalmıştı. Yalnızca o ateşli ritmi desteklemek üzere. Oyunun hakkını vermeye hazırlanan yiğitler padişahı selamladılar. Sonra da birbirlerini ve karşılıklı dizilerek başlama işaretinin verilmesini beklediler. Hepsi de yay gibi gergindi. İnce giysileri gelişmiş pazularını sımsıkı sarmıştı. Şalvarları bol, pabuçları rahattı. Yere sağlam basıyor, aldırmaz görünen kaçamak bakışlarla karşılarına çıkarılan rakiplerini tartmaya çalışıyorlardı. Yıllardır böylesine önemli bir günde, böylesine görkemle kendilerini göstermeyi bekleyip durmuşlar, bilenmişlerdi. Matrak denen, şimşirden yapılma cilalı uzun lobut, usta bir matrakçının elinde korkunç bir silaha dönüşebiliyordu. İsabet ettiği yer, hedeflenen yer olunca, yani rakibin başı, vuran da kıyasıya vurmuşsa eğer, kan dökülmesi kaçınılmazdı. Darbelerden kaçınmak, darbeyi vurmak kadar önemliydi. Oyun başlar başlamaz, kasıtlı hareketler de başladı. Hile yapıp omuzlardan aşağı vuranlar elendi hemen. Acımasızca karşı takım oyuncusunun başına var gücüyle vurup deviren biri, bir an sonra kendini yerde buluveriyordu. Lobutların çarpışması sırasında çıkan tok sesler Mehter'in müziğine eşlik etti. Lobutu kırılan da oldu. Matrağı bir güz gibi başının üzerinde çevirip saldırmaya hazırlanan biri gafil avlanıp önceliği yitirdi ve aldığı darbeyle yere yıkıldı. Oyun böylece akıp gitti. Padişah da iç ağları da vezirler de halk da kaptırmıştı kendini oyunun acımasız ritmine. Sonunda oyun bittiğinde matrakbazlar ellerini kaldırıp duaya durdular. Alınlarının akıyla çıktıkları için oyundan. Galip gelen takım açıklandığında beğeni nidalarıyla birlikte bir uğultu yükseldi kalabalıktan. Sonuç herkesi memnun etmemişti anlaşılan. Memnun edilenlerse yorgun oyunculardı. Sultan Ahmet'in yolladığı keseler yeterince ağırdı. Guyi Çevgan oyununu ne zaman seyrederiz bilmek arzu ederim sadrazamım. Emriniz başım üzere devletli padişahım. Bendeniz derhal sur eminine bildiririm. Yarın sabah meydanı hazır eder. Sur emini sakaları işe koştu. Meydanın sıkıştırılmış toprak zemini iyice sulanıp süpürüldü. Baştan başa tekrar düzeltildi. Guyi Çevgan oyununa uygun duruma getirildi. Usta binicilerin hüner meydanı hazırdı. Çevganlar eğri başlı ince sopalar ile düzgün, pırıl pırıl yaldızlanmış bir guy, şimşirden yapılan top da hazırdı. Karşılıklı kaleler özenle ölçülerek 5'er metre aralıklı dikilen birer taştan sütunla tamamlandı. Sur emini sütunları şiddetle sarsmalarını buyurdu sakalara. Sakalar sütunları yerinden oynatamayınca sur emini rahat etti. Toprağa iyice gömülmüşlerdi. Darbelerle yıkılmayacaklardı. Ertesi günün ilk gösterisi muhteşem bir Guyi Çevgan oyunu olacaktı ve padişah yerinde duramayacaktı. Çin ülkesinin güneyinde Bolo diyorlardı oyunun adına ama ilk olarak İran ülkesinde oynandığı da biliniyordu. Usta binicilik gerektirdiği için olsa gerek, Türkler pek sevmiş, hemen benimsemişti Çevgan oyununu. 2000 yıl önce Turan hükümdarının da bu oyunu oynattığı söyleniyordu. Bizans'ta ve Arap dünyasında da oynanmıştı çeşitli biçimlerde. Sultanahmet kitaplığında musahibiyle severek karıştırdığı kitaplardan birindeki göz alıcı Goyi Çevgan sahnesini de masalımsı öyküsünü de pek severdi. 7. yüzyılda İskenderiye beylerinin mücevherli güyunu giysisinin yeninde yakalayarak Mısır ülkesine vali olan İslam komutanından söz eden, öyle ki 16. yüzyıldan kalma kitabı eline aldığında hemen o sayfa açılıverirdi. Cündiler meydana rahvan giden atlarıyla girdiler ve hünkârın önünde atlarıyla eğilerek saygılarını sundular. Osmanlı'nın bu en usta binicilerinin her biri birer zarafet simgesiydi. Yarısı lahanacıların yeşiline, yarısı bamyacıların kırmızısına bürünmüş. Üstünlüklerinin farkında değilmişçesine rahat, üstünlüklerinin farkındaymış gibi gururlu. Yalnızca atın üzerindeki o benzersiz dimdik duruşları değil, inanılmaz bir doğallıkla bütünleştikleri, hayvanlarının dizginlerinden tutuşları bile farklılıklarını belli ediyordu. Cündi olmak herkesin harcı değildi. Akıl almaz bir eğitim süreciydi bunu sağlayan. Türlerinin en seçkinleri olan atlarında onlardan aşağı kalır yanı yoktu. Onlar da son derece gururlu, son derece terbiyeli, binicilerinin bir dediğini iki etmeyen. Mehter var gücüyle vurmaya, yeri göğü inletmeye başladı. Atlar bu ateşli tınıya alışkındı. Bu ateşli tınıyla hareketlendiler, yerlerinde duramaz oldular. Binicileri de onlardan farklı değildi. Ama kurallara uymak her şeyden önce gelirdi. Hep öyle öğretilmişti onlara. Onun için heyecanlarını ve atlarını dizginleyip beklediler başlama işaretini. Davullarla zillerin sesini bu kez zurnalarınki bastırdı. Bu nefeste iki takımdan birer atlı çıktı, ortadaki altın topa aynı anda hamle yaptı. İkisi de elindeki uzun çevganın eğri ucuyla topa girişip karşı kaleye çevirmeye çalıştı. Çarpışan çevganlar değil, sanki oyuncuların benlikleriydi. Bu ilk girişimden sonra takım arkadaşları ikişer ikişer oyuna katılarak uzun sopalarıyla topun peşine düştüler. Atlarını kendi vücutlarının bir uzantısı gibi kullanarak. Top bir o yana bir öteki yana savruluyor, dört nala giden atların bacakları arasında birbirine hızla vuran çevganların ucunda bir parlayıp bir kayboluyordu. Kalelerden her geçişinde bir sayı, padişahta bir hareket, kalabalıkta bir dalgalanma, mehterde ise hep aynı görkemli süreklilik. Bamyacıların üstünlüğüyle sonuçlandı oyun. Ama lahanacılar da onlar kadar iyi oynamıştı. Yalnızca ötekiler daha talihliydi. Kazananlar ödüllendirilirken diğerleri de ihmal edilmedi. İbrahim Paşa sonuçtan çok memnun kalmıştı. Kendi takımının kaybedip padişahın tuttuğu bamyacıların kazanması, veli nimetinin memnun olması demekti çünkü. Sadrazam at yarışlarının da birkaç gün içinde düzenlenmesini buyurdu sur eminine. Sultan Ahmet ile ağabeyi Mustafa'nın Edirne'deki sünnet düğününde düzenlenen şatafatlı at yarışını, babaları Avcı Mehmet'in kazanan binicilere bağışladığı dirlikleri hatırlayanlar vardı hala. İbrahim Paşa daha görkemlisini yapmak istiyordu bu düğünde. Atların seçimini sadrazamın kendisi yaptı. Bu işi kimselere bırakmak istememişti. 66 yarış atı hazırlandı sonunda. Her biri diğerinden göz alıcı, her biri şimşek bırakından daha seri. İnce uzun atlar, usta binicileriyle altışarlı diziler halinde meydana getirildiklerinde padişah bile hayranlığını gizlemedi. Kendilerine ayrılan güzergahta birbirleriyle altışar altışar, dizgin dizgine yarıştılar. Uçarcasına hafif gidişliydi hepsi. Kazanan burun farkıyla kazanıyordu. En iyilerin yarışması nefes kesici oldu. Ödülleri de öyle. Bir de mehter eşliğinde güreşçilerin mücadelesini izlemek pek keyiflendiriyordu Ahmet Han'ı. Kendini onların yerine mi koyardı bilinmez ama Levni kaç kez güreşin hazırlandığı zamanlarda dişlerini sıkıp ellerini pençe gibi açtığını, oturduğu minderi, dayandığı yastığı sıkıca kavradığını izlemişti hünkârın. Güçlü olanın gücünü sonuna kadar göstermesi, dahası karşısındakini ezmesi, izleyenlerde tarifi kolay olmayan duygular uyandırıyor olmalıydı. Benzersiz bir tatmin. Bunun sıkı kurallarla sınırlı olması belki zaman zaman en heyecanlı anı kesen bir engeldi, belki de bir kurtarıcı ama her durumda insanoğlunun körce vahşileşmesinin önünü alan bir duvardı. Padişah her zaman kendini tümüyle karşılaşmaya veren bir izleyiciydi ve gereğince takdir etmekten kaçınmayan. Rakibinin sırtını ustalıkla çabucak ve tartışmaya mahal vermeden yere getiren pehlivan, kendisine uzun süre rahat ettirecek cömertlikte bir ödülün beklediğini bilirdi hep, hele böylesi bir şenlikte. Mehter'in kızıştırdığı güreşçiler düğünün unutulmazlarından olmuştu. Düğünün sonu başından da görkemliydi. Çadırlar ok meydanından sökülürken saray halkı da törenle dönüş yoluna girmişti. Şehzadelerin onuruna yapılmış olan nahlıların ve şeker bahçeleriyle şekerden hayvanların büyük bir alayla kentin içinden geçirilerek Topkapı Sarayı'na getirilmesi hem gözleri şenlendiren hem de ağızları sulandıran bir manzaraydı. Şehzadeler için hazırlanan nahlıların, Osmanlı şenliklerinin bu vazgeçilmez süslerinin geçirileceği bazı dar sokaklardaki evler istimlak edilerek cumbaları yıkılmış, yol açılmıştı bu rengarenk kağıttan ve bal mumundan yapılan kalın halatlarla taşınabilen kocaman süs ağaçlarına. Şeker bahçeleri de çok ağırdı, tersane yiğitleri taşıyordu onları da. Bu göz alıcı bahçe maketlerinin ortasında şekerden birer bahçe köşkü, havuz ve fıskiyeler yerleştirilmişti. Köşkleri yine şekerden portakal, ayva, armut ağaçlarıyla çiçekler ve serviler çevreliyordu. Bahçelerin toprakları misk renkli, toz şekerden, çakıl taşları renk renk badem şekerindendi. Her bir tersane neferinin başının üzerinde taşıdığı büyük tepsilerde ise şekerden birer hayvan yer alıyordu. Av kuşları, sülün, papağan, muhabbet kuşları, tavus, bir çift kumru, horoz, koç, aslan, leopar ve bir çift geyik. Hepsi de ince ince işlenmiş, renklenmiş. Bir an sonra yerinden fırlayıverecek ya da uçuverecek gibi. Şehzadeler bunları yemeye kıyabilecek miydi? Levni ile Seyit Vehbi ve Ahmet. Bu soru görmedin ise yazık sana akıl. İşit beyan edeyim bari vasfını anın. Levni fırçasını bıraktı. Biraz geri çekilerek son düzeltmelerini yapmış olduğu resmi dikkatlice inceledi. Evet, tam da istediği gibi olmuştu. Yaşayan bir resim. İçindekiler kendilerine çizilen çerçeveyi zorlar gibiler. Afyonkeşler çaresiz, sarsakça kendilerini oradan oraya atıyordu kağıdın yüzeyinde. Ayı postlarının kahverenginin tonları egemendi daha çok. Tiryakinin giysileri ise renkli dağınık lekeler gibiydi zeminin sarımsı toprağı üzerinde. Üzerlerine salınan ayılar ve yılanlardan sakınmaya çabalayan afyonkeşleri betimlemişti. Canı cebinde zavallılar diyorlardı onlara. Eğlenmek için getirmişlerdi onları bu meydana. Afyon ve kahve vaadiyle kandırarak bir de etrafa paralar saçılınca ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Zaten fişekler de yeterince ürkütmüştü onları. Bu muzipliği çoktan aşıp acımasızlığa yaklaşan bir tuzaktı aslında. Canlarını kurtarmak için koşuşmaları izleyenleri kahkahaya boğuyordu. Düğün eğlencelerinin bir parçası oluvermişlerdi. Bazıları tepe taklak, bazıları iki büklüm, bir kısmı ayıların koca pençelerinde. Kimi yılanlarla uğraşıyor, aralarındaki eli değnekli görevlilerse dimdik. Nakkaş sahnedeki herkesin yüz ifadesi üzerinde ayrı ayrı çalışmıştı. Korku, şaşkınlık, öfke, kırgınlık, hainlik, keyif, kayıtsızlık hepsi bir aradaydı da başka başka kişilerin suratında. Sevabına sünnet edilecek çocuklar, başlarındaki cerrahla birlikte bu sahneye tanık olanlardandı. Birbirlerinin elinden sıkı sıkı tutmuşlardı. Aynen tembih edildiği gibi en baştaki de düzeni sağlayan yeniçerinin elinden tutuyordu. Onları kolayca ayırmaya yarayan kırmızı takkeleri, türlü renkteki uzun entarileri ve de iç sızlatan masumluklarıyla. Levni onları hemen yanı başlarında yaşanan tuhaf, ürkütücü gösteriye merakla bakarken betimlememişti. Böylesi bekleneni vermek olurdu yalnızca. Nakkaş küçüklerin o sırada sünnet edilmeye götürüldüğünü biliyordu ve işte tam da bunu vermişti onların yüzünde. Sünnet çadırında yaşayacaklarına hazırlanan çocuklar, kaygılı ve hevesli aynı anda, bir an sonra toplumun gözünde erkekliğe adım atmış olacak çocuklar. Diğer yanda çırpınarak eğlendirenler onları çok da ilgilendirmiyordu. Çok gerilerde, yer yer beyaz bulutlarla bezeli gökyüzünde uçan kuş sürülerini de mi dünyada olan bitenin çeşitliliğini göstermek üzere koyuvermişti bu sahneye nakkaş acaba? Sünnet düğününde afyonkeşlerin üzerine ayıların salınmasıyla onların nasıl kaçıştıklarını ya da ayıların pençesine nasıl yakalandıklarını izleyerek eğlenmek, yaşamdaki acımasızlığın nasıl doğal karşılandığını ya da en azından yadırganmadığını gösteriyordu. Levni de bu sahneyi tüm canlılığıyla vermişti işte. Aslında bu sahnede yeryüzündeki çelişkiler yansıtılıyordu. Güçlünün güçsüzlükle eğlenerek kendi gücünü kendine kanıtlaması. Bu arada gerçek güçsüzün kendisi olduğunu görmemesi. Cambazların hüneri de büyük keyifle ve beğenin nidalarıyla karşılanıyordu ama sendeleyip düşseler yaratacakları heyecan ve zevk daha büyük olurdu belki. Adı üstünde cambaz, canbaz, canıyla oynayan. Onlar da bunun bilincindeydiler sanki ve hareketlerinde yalnızca fizik yasalarına değil, kendilerini izleyerek eğleyenlere de bir meydan okuma vardı. Levni bunu da yakalamaya çalıştı her sahnede. O destansı renkliliğin ortasında, o cümbüşün ihtişamında tek tek insanların tepkilerini. Çok da zevk aldı. Neredeyse fırçasının ucundan zevk damlayarak resim yaptı. O güne kadar yapılanlara benzemeyen bir yapıt olmalıydı ortaya çıkan. Nakkaş tüm olayları geçtikleri sıraya göre resimlememişti. Böylesi bir düzen ona göre değildi. O hayaliyle belleğinin birleşiminden çıkıp beliri verenleri kağıtta zapt etmeliydi önce. Yaşanırken gözlemledikleriyle hissettiklerini yansıtmalıydı o sayfanın üzerinde içtenlikle. Kendine heyecan veren sahneleri canlandırmak için sabırsızlanmıştı hep. Vezirlerle hocaların kabul törenini ise örneğin sıradanlıktan çıkarmak için epey uğraşmıştı. Nasıl olsa düğün kitabı usta bir hattat tarafından temize çekildikten sonra resimler uygun yerlere yerleştirilecek ve özenle ciltlenecekti. O zaman nasılsa tüm olaylar yerli yerine oturur, hokkabazlardan önüne havai fişekler geçmezdi. Levni kalabalık sahneleri zevkle işlemişti. Van Nur Usta'nın resimlerinde gördüğü gibi bazı figürleri sayfanın tam kenarında yarım bırakmıştı. Sanki hareketi sayfanın ötesinde sürüyormuş gibi. Levni şenlikleri hep padişahın yakınından izlemişti. Her anını belleğine kazıyarak. Çünkü şenlik onun gözüyle, onun eliyle sonsuz bir zamana doğru uzanacaktı. Levni aynı anda tutacaktı bugünlere kendi aynasını. Yaşananları resimleme görevinin ona uygun görüleceğinden emindi daha düğünün başından beri. Zaten başka türlüsü de beklenemezdi. Resimlerin yer alacağı düğün kitabını yazma onuru ise sadrazamın pek sevdiği şair Seyit Hüseyin Vehbi'ye verilmişti. Bu yüzden Surname-i Vehbi, Vehbi'nin düğün kitabı diye anılacaktı yapıt. Vehbi 175 yapraklık kitapta zaman zaman kendisinden şenlikler sırasında yaşadıklarından söz etmesine rağmen nedense yapıtın nakkaşını hiç anmayacaktı. Ama kalem ondaysa fırça da Levni'deydi. Kitabın sayfalarını çevirip bu müthiş şölenin yıllar sonra da tadını çıkaranlar Vehbi'nin değil ama düğünün kalabalık bir sahnesinde atını sürerken dalgınca ileriye doğru bakan Levni'nin suretini seyredeceklerdi. İsterse aradan yüzyıllar geçsin. Nakkaş düğünü betimleyen 137 resmin içinde topu topu iki kere imza atmıştı. Biri düğünün başlangıcında, tahtında oturarak bilginlerle vezirleri kabul eden sevgili padişahının ayağının dibine, bir de düğünün sonunda bitmez tükenmez Enderun görevlilerinin saraya dönüşünü gösteren sahnede, atlılardan birinin altına. Besbelli ki rastlantı değil, bağlılığın ve gururun pek incelikli ifadesiydi bu imzalar.